Ayrım 34. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 495. 16. bölüm. 3. Ağrı Harekatı. 7-14 Eylül 1930. 1. Genel durum. Şimdiye kadar Ağrı asilerine karşı yapılan tedip harekatında gerilerimizi İran'a vermek endişesi, asilerin sadece cephelerine taziki gerektirdiği içindir ki, İran'la muvasalalarının kesilmemiş olması, keza İran hükümetinin ciddiyet ve samimiyetle hududu kapatmamış bulunması, yapılan hareketin yarım ve neticesiz kalmasına sebep olmuş ve asiler ya İran dahilinden yardım görmüş ve komşu hükümet hududunun kendilerine verdiği kolaylıktan faydalanarak takipten kurtulmuşlardı. Ağrı bölgesindeki asiler ve başlıca reisleri. Şimdiye kadar bölgedeki asi miktarını kesinlikle tespit etmek mümkün olmadı. Bazen eşkıya miktarı 250 kişi kadar gösterildiği halde bazen de 3000 kadar oldukları ifade edilmişti. 1929 senesi sonunda alınan bilgilere göre eşkıya miktarı 350 süvari 120 kadar da yayaydı. Bunlar da başlıca Hassas Örenli, Şiphanlı, Haydaranlı, Milanlı, Hasananlı, Zerkanlı, Cibranlı, Mokorlu aşiretlerine mensup olup Birohassu Telli idaresindeydiler. Bunların hepsinin başında da İhsan Nuri ve Ermeni Zilan bulunuyordu. Asi reisleri herhangi bir teşebbüs karşısında özellikle yüzbaşı İhsan Nuri'nin emirlerini dinlerlerdi. Başlıca asi reislerinin devlet icraatı karşısında sinirleri gevşediği ve aman dilemeye meyil ettikleri zamanlar olmuşsa da İhsan Nuri'nin propagandası ve fesatçı faaliyeti bu asilerin dağılmasını önlemiş ve kendisinin asiler üzerindeki etkisi ve nüfuzu günden güne kuvvetlenmişti. Ağrı'ya civar İran aşiretleri ise genel olarak Celali adı altında başlıca Cinikanlı, Mehlikanlı, Sakanlı ve Kızılbaşoğulları aşiretleriydi. Gerek bunlar arasında gerekse bunlarla Türk Celalileri ve Ağrı'daki diğer aşiretler arasında kan ve talandan mütevellit nefret mevcutsa da ırk ilişkileri ve gelenekleri bunların herhangi bir tehlike karşısında birleşmesine önemli etki yapıyordu. Bu sebeple her zaman için Ağrı'ya civar İran hududu dahilinde bulunan aşiretlerden düşmanca hareket beklendiği içindir ki bunlara karşı da tedbir alınması gerekiyordu. Daha güneydeki aşiretlerin Ağrı'ya doğrudan doğruya etkili olmaları söz konusu değildi. Bu duruma göre asıl Ağrı asileriyle yardımcılarının her ihtimale karşı ortalama 2000 silahlı olduklarını kabul etmek doğru olurdu. Asiler arasında sanatkar olarak Ağrı'da bulunan birkaç Ermeni, bir Ermeni subay ve bir kısım Nasturi bu miktara dahildi. Türkiye dahilinde ve Iğdır bölgesinde bulunan Zilanlı, Kamiranlı, Şimikanlı, Delberanlı, Kelleoğlu aşiretlerinin ve Beyazıt bölgesindeki Hassas Örenli, Keskinli aşiretlerinin sadakatlerine tamamen güvenilemiyordu. Zira bunların harekat sırasında perakende kıtalarımıza, erzak ve cephane kollarımıza fırsat buldukça tecavüz etmeleri ve kıtalarımızın meşgul bulunmalarından faydalanarak eşkıyalarını genişletmeleri her zaman için var etti. Keçekanlı ve Kotanlı aşiretleri Ağrı asileriyle ihtilaf halinde oldukları için kendilerinden bir dereceye kadar faydalanmak mümkün görülse de meseleyi devlet kuvvetleriyle halletmek en doğru yol olmalıydı. Iğdır dahilindeki aşiretlerin Ağrı'ya yapılacak bir harekete ilgisiz kalmamalarının sebepleri şunlar olabilirdi. Gittikçe ülküleşmekte olan Kürtçülük akımı, Ağrı'daki aşiretlerden çoğunun Celali çerçevesine dahil bulunması nedeniyle Ağrı hareketinin müşterek bir dava niteliğinde sayılması, İran aşiretlerinin önemli bir kısmı her sene Haziran başından itibaren küçük ve büyük Ağrılar arasında ve Serdarbulak civarında yaylaya çıkarlar. Buralar, Ağrı asileriyle bu aşiretler arasında müşterek merayı teşkil eder. Bu bakımdan Bulakbaşı, Küçük Ağrı hattının işgalini hedef tutan her harekete engel olmak isterler. Bu nedenle batı ve kuzeyden veya ikisi arasından Serdarbulak doğrultusuna yönelen bir harekatı, Ağrı'nın daha kuzeyinden karşılamak istemeleri ve Bulakbaşı üzerinden kuzeye doğru yapılacak hareketleri de doğudan yanmaları ve buralara gelecek kuvvetlerimizin geri irtibatlarını vurmaya teşebbüs etmeleri düşünülebilir. Bu aşiretlerin ve asilerin başlıca reisleri Birohassu Talli, Abdülkadir, Şimikanlı Timur, Abdülkadir'in oğlu Resul, Şeyh Tahir, Şeyh Fevzi, Halis, Ferzende, Musa Lezgi, Halit Ağa, Lezgi Suli, Tozu Ağa, Ali Aksu gibi kişilerdi. O günlerde asilerin elinde 6 ağır makinalı tüfek, 9 hafif makinalı tüfek bulunmaktaydı. Tüfeklerinin çoğu Türk, Rus, İngiliz ve Fransız yapısı olmak üzere karışıktı. Cephane durumları da oldukça iyiydi. Zira şimdiye kadar yaptıkları çarpışmalarda bol cephane harcamışlardı ve kaçak olarak da Rusya'dan, İran'dan hatta memleketimizden de temin edilebiliyordu. Cephane imali ve onarım için önceleri ilkel gereçlere maliktiler. Sonradan İngilizlerden bir otomobil içerisinde onarma makinesi aldıkları öğrenilmişti. Ayrıca Ermenilerin de asilere telefon, fotoğraf makinesi ve sıhhi gereç verdikleri bilinmekteydi. Moral durumlarına gelince, çeşitli Kürt örgütleri ve özellikle Hoybon Cemiyeti, Benlik ve İstiklal Cemiyeti bu cemiyeti dış etkilerle Ermeniler vücuda getirmiştir. Tarafından yapılan propaganda, yardım ve vaatler 1 Aralık dağılmaya yüz tutmuş olan ağır eşkıyasının durumunu takviye etmişti. Değişik tarihlerde yapılan askeri harekatın esaslı bir sonuç vermemesi de ayrıca eşkıyanın cüretini arttırmıştı. Sonuç olarak Ağrı arızalı bir bölgedir. Hududumuz dahilindeki kısmında sığınılacak mağaralar ve büyükçe kuvvetlerin oyalanmasını gerektirecek arızalar vardır. Uçaklarla yapılan harekat, asiler üzerinde önemli etkiler yapmış olmakla beraber, yalnız başına uçaklarla seri sonuçlu ve başarılı bir tenkil hareketi mümkün değildir. İnatla ve fakat hile, baskın ve pusularla karışık, devamlı bir kara hareketi esastır. Keşfe ve irtibata özellikle önem verilmesi lazımdır. Önceki hareketlerde kıtalarımız bu hususun noksanlığı ve hatta yokluğu üzerinden mükerreren baskına uğradılar. Bu hareketlerdeki başarısızlıkların başlıca nedeni komutanların eşkıya hareketinde sevk ve idare hatalarıydı. Keşif ve irtibatsızlıkla beraber askeri hareketin eşkıyayı İran hududundan ayırarak memleketimiz dahilinde imha edecek şekilde tertip ve konsantrik bir etki yapacak surette idare edilmemiş olması, eşkıyanın kolayca sıyrılmasını ve İran'a kaçmasını mümkün kılmıştı. Bu hususlara dikkat etmekle beraber ayrıca İran hükümetinin de eşkıya yuvasını himaye etmemesini sağlamak gereklidir. Bu görüşe sahip yüksek komuta makamları devam ede gelen ayaklanma hareketlerinin kesinlikle sonunu almak ihtiyacını hissetmekteydiler. 2. Tedip karar ve hazırlığı. 28 Aralık 1929'da Bakanlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Atatürk'ün başkanlığında ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'la 1. Genel Müfettiş İbrahim Tali Bey'in de hazır bulundukları bir toplantıda 1930 senesi Haziran'ında Ağrı'ya karşı tenkil harekatı yapılması kararlaştırıldı ve ilgili makamlara bildirildi. Bakanlar Kurulu'nun bu kararı üzerine Genelkurmay Başkanlığı'nın 7 Ocak 1930'da gereği için 9. Kolordu'ya verdiği emir özetle şöyleydi. 1930 senesinde Ağrı'ya karşı yapılacak harekata dair 29 Aralık 1929 gün ve 8692 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ayrıca yazılı olarak gönderilmiştir. Bu kararname gereğince Bulakbaşı ile Şıhlı köyü arasında asilerle meskun olan köylerle sığınılan yerler işgal edilerek, asiler geçim üstünden yoksun bırakılarak ve bölgeye eşkıyadan temizlendikten sonra bunlar Ağrı Tepeleri hattına doğru takip edilerek işgal edilen bölgede garnizonlar inşa edilecek ve bunlardan yalnız seyyar jandarma kuvvetleri 1930-31 kışını burada geçireceklerdir. İşgal bölgesinde jandarma alayları için lazım olan yerlerden başka meskun yer bırakılmayacaktır. Bu suretle iaşe ve iskan ihtiyacından tamamıyla yoksun olan asiler ya dağılacak veya İran'a sığınmaya mecbur olacaktır. Bu takdirde mesele İran'la halledilecektir. İşgal harekatına katılacak kuvvetler şunlardır. 3 seyyar jandarma alayı, 1. süvari tümeni, makineli tüfek bölükleri hariç olmak üzere 9. tümenden muharip piyade mevcudu, 1000 ere çıkarılmış bir mürettep piyade alayı, 9. tümenden 3 dağ ve 1 dağ obüs bataryası, 9. kolordu topçu taburundan bir sahra bataryası ile kolordunun 1 Aralık 1929 ve 6771 sayılı şifresinde bildirdiği bağlı birlikleri, dolgun mevcutlu bir uçak bölüğü, mürettep alayın 1000 mevcuda çıkarılması 9. tümence mümkün olmadığı takdirde 3. tümenin en yakın birliklerinden tamamlanacaktır. İşgal hareketi Şıhlı Suyu Vadisi'nde cereyan edeceğine göre, asilerin Iğdır bölgesine kaçmalarına engel olmamak ve bu bölgede bırakmamak üzere Iğdır Hudut Taburu'nun bu bölgede bırakılması uygundur. Iğdır bölgesinin Kağızman'daki 41. süvari alayı ile ayrıca takviyesine lüzum olup olmadığı kolordu komutanının takdirine bırakılmıştır. Harekat, mahdut bir bölgenin işgalini hedef tuttuğu için kolordunun istediği tahsisatın önemli bir kısmına lüzum kalmayacaktır. Harekata katılacak kıtaların ihtiyacı ile tahsisat meselesinin bir an önce tetkiki ile kolorduya gönderilmesi Milli Savunma Bakanlığı'ndan istenmiştir. Harekata 1930 senesi Haziran'ının son haftasında ve hasat mevsiminden önce başlanacaktır. Harekatı 9. Kolordu Komutanı idare edecektir. Harekata katılacak kuvvet kuruluşunun bir seyyar jandarma alayı ile takviyeli 1. Süvari Tümeni ile ayrıca 2 seyyar jandarma ve bir mürettep piyade alayı ve bir topçu taburundan ibaret mürettep tümen ve koloruya bağlı birliklerinden mürekkep olacak şekilde tanzime uygundur. Bu harekata ayrılacak seyyar jandarma alaylarının şimdiden kolordu komutanının emrine verilmek suretiyle eğitim kudretlerinin arttırılması hususu genel müfettişlikten istenmiştir. İşgal kuvvetlerinin işgal bölgesinde iskanı için gerekli malzeme daha önce hazırlanmış olmalıdır. Bu esaslar dairesinde kolorduca hazırlanacak harekat planı ile tasarlanan işgal durumu ve asi kuvvetler hakkında gerekli bilgi Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilecektir. Bu emre göre 9. Kolordu'nun hazırladığı ve 8 Ocak 1930'da Genelkurmay Başkanlığı'na şifreyle sunduğu harekat planı kısaca şöyleydi. Kroki 34. Mürettep alay, 9. tümenin piyade alaylarından 250'şer mevcutlu birer tabur almak suretiyle teşkil edilecek ve her taburda 4'er tüfekli birer ağır makineli tüfek bölüğü bulunacak. Ayrıca 7. piyade alayından da aynı şekilde mürettep bir tabur teşkili suretiyle piyade mevcudu 1000'e, ağır makineli tüfek miktarı da 16'ya çıkarılmış olacak ve böylelikle elde 4. bir tabur bulunacağı için bir taburun kolordu veya tümen ihtiyatına alınması olanağı sağlanmış olacaktır. Mürettep alaya ayrıca 4 toplu bir havan bölüğü ile bir dağ bataryası, bir istihkam takımı, bir muhabere takımı ve bir sıhhiye müfrezesi verilecektir. 9. mürettep tümen, 1 mürettep piyade alayı ile 2 seyyar jandarma alayı, 2 dağ bataryası ve 1 dağ obüs bataryasından teşekkül edecektir. Süvari tümeni ise 1 seyyar jandarma alayı, 1 istihkam takımı, 1 muhabere takımı ve 1 sıhhiye müfrezesi ile takviye edilecektir. 41. süvari alayının tamamen ve kısmen kolordu emrine alınmasına, keza 9. tümenin kolordu sahra topçu taburundan mürettep bir sahra bataryası ile takviyesine sonradan yerinde karar verilecektir. İlkin 41. süvari alayı kısmen veya kamilen mürettep piyade alayından bir tabur, kolordu sahra topçu bataryası, mürettep istihkam, muhabere ve nakliye bölükleri ile uçak bölüğü kolordu emrinde Çengel Geçidi civarında ihtiyatta tutulacaktır. Mürettep 9. tümene bir ekmekçi takımı, süvari tümeni ile kolorduya bağlı birlikleri için de bir ekmekçi müfrezesi ilave edilecektir. Keşif ve irtibat için tümenler emrine uçak verilmesi ve asi grupları ile sığındıkları yerlerin bombalanması ve gereken yerlerde uçakların kara muhaberelerinde makineli tüfekleri ile katılması durumuna göre düzenleneceği gibi ihtiyat kuvvetleri ile birlikte durumun gelişmesine göre kullanılacaktır. Harekatın asilerin İran'dan takviye olunmalarına fırsat vermeyecek surette idaresi düşünülmektedir. Bunun için Serdar Bulak, Bulakbaşı hattının süratle işgali birinci görev olacaktır. Bu görevi 9. tümen mürettep alayı ile süvari tümeni ise emrindeki jandarma alayları ile yapacaklardır. Mürettep alay Serdar Bulak'ı işgal ettikten sonra güneye, jandarma alayı ise Bulakbaşı'nı işgal ettikten sonra kuzeye uzanarak bir set vücuda getirecektir. Bu sırada en önemli görev mürettep alaya düşecektir. Süvari tümeni ile mürettep 9. tümen arasında ara hattı Boti Ağıl, Hamza Kent, Kirnavuk suyu süvari tümenine dahil hattıdır. İlkin süvari tümeni Bulakbaşı Tavile-i Süfla Şıhlı hattına karşı örtme tertibatı alacak ve bu bölgenin merkezi gerisinde ve kısmen sağa yakın olarak ihtiyatlar bulundurulacaktır. Mürettep 9. tümen kalan kuvvetiyle Karabulak, Talk ve kuzeyinde gizli olarak toplanacak ve Kirnavut suyundan Karabulak'a kadar olan hattı örtecektir. Serdar Bulak, Bulakbaşı hattının işgalinden sonra kurt kapanı, örtülü, çevirme istikametinde harekete geçecek ve daha sonra ikiye ayrılarak bir kolla Serdar Bulak'tan gelecek olan mürettep alay birlikleriyle irtibat sağlamak üzere doğuya, Diğer kol ile de Şıhlı Suyu civarındaki köyleri asilerden temizlemek üzere güneybatı doğrultusunda hareket edecek ve ancak bu harekatın gelişmesi sırasında Tabyon, Karaburun, Celali hattına karşı örtme tertibatı alan süvari birlikleri de harekete geçecektir. Bu suretle Ağrı, Serdarbulak, Bulakbaşı, Beyazıt, Çengel geçidi çevre olmak üzere ilkin asilerin sığındıkları yerler etrafında büyük bir çember vücuda getirilecek ve daha sonra bu çember daraltılmak suretiyle istenen sonucun elde edilmesine çalışılacaktır. İrtibatların telefonla mümkün olmadığı yerlerde pırıldak ve telsizler kullanılacaktır. Her ihtimale karşı Beyazıt Hastanesi Karaköse Hastanesi'nden ve Iğdır Hastanesi de Kars Hastanesi'nden ilaç ve sıhhi malzeme de takviye edilecek ve buralarda gerekli cephane ve iaşe maddeleri idhar olunacaktır. Seyyar jandarma alayları ile süvari alayından menzil hatları üzerinde kuvvet bırakmayarak bu kıtaların serbest şekilde harekata katılmalarını sağlamak ve gerilerde çoğunlukla Mayıs ayında gelişip sonraki aylarda devam eden şekavete karşı emniyet tesis etmek üzere Kars müstahkem mevkiinden bir makineli tüfek bölüğünün Tuzluca'ya, Erzurum müstahkem mevkiinden bir makineli tüfek bölüğünün Tahir, Velibaba bölgesine yerleştirilmesi de düşünülmektedir. Bu takdirde bu bölüklerden bu görevde kullanılacak erler piyade tüfeğiyle silahlandırılacak, yalnız ikişer makineli tüfek beraber bulundurulacaktır. Dehalet edecek çoluk çocuk ve acezenin dahile sevki ve bunların gerilerde iskanı ve yağmacılığa meydan vermemek için ele geçecek hayvanların ve eşyanın korunması için mahalli jandarmadan ve hükümet memurlarından yararlanmak ve gerektiği takdirde bu hususta faydalanmak üzere kuvvet ayırmak konusu zamanında Beyazıt valisi ile görüşülerek saptanacaktır. Bölgenin asilerden temizlenmesi ve işgalinden sonra yalnız seyyar jandarma alayları ile bölgenin işgal tarzı yerinde yapılacak incelemeye göre tespit edilecektir. İskan tesisatı için gerekli kereste, cam vesaire gibi malzeme tedarik edilerek ilkin Beyazıt ve Iğdır'da hazırlanacaktır. Aynı zamanda hodut üzerinde kalacak jandarma kıtaları ile gerilerinde bulunacak ihtiyatların Beyazıt ve Iğdır ile muharebelerinin temini için yapılacak asma hat malzemesi de yine Iğdır ve Beyazıt'ta toplanacaktır. Haziran sonlarında başlanması ve kısa zamanda bitirilmesi, kışlık tertibatın da vaktinde alınabilmesi için harekata katılacak kıtaların en geç Haziran'ın 15'inde yorgun olmaksızın gereken yerlere gelmiş olmaları lazımdı. Kolordu'nun görüşünü öğrenen Genelkurmay Başkanlığı, harekatta ana fikri belirtmek bakımından 11 Ocak 1930'da verdiği emirde, harekat hedefinin asilerin barındığı Bulakbaşı ile Şıhlı Gölü arasındaki köyleri işgal ve orada esaslı olarak yerleşmek olduğuna ve ayrılan kuvvetlerin de bu maksada yeter bulunduğuna temas ile, bu mıntıkanın işgalinden sonra Ağrı Doruk hattına doğru eşkıya takibi yapılacağını, eşkıyanın İran'a firarı halinde ise mesele siyaseten halledileceği için kolordu planındaki ciddi takip tertibatına lüzum olmadığını belirtmiş ve şu suretle hareket edilmesini tavsiye etmişti. Etrafa ciddi bir tenkil harekatı yapılacağı söylentisini yaymalı fakat gerçek maksadı kimseye belli etmemelidir. Bu arada asilerin Iğdır bölgesinden kaçmalarına mani olmak üzere Iğdır hudut taburu ile bu bölgede gözetleme tertibatı alınmalı ve mürettep 9. tümeni de topluca Ağrı güneyinde kullanılmalıdır. Bu suretle istenen görev daha çok sürat ve güvenle yapılabilir. Eşkıyanın uçaklarla takip ve tacizi devam etmelidir ve eşkıya daima asker tarafından bir baskına uğratılacakmış gibi propaganda yaparak güvensizlik içinde bırakılmalıdır. Eşkıyanın moralini yükseltecek en küçük bir başarısızlığa uğranmayacak ve işgal edilen yerleri terk etmek zorunluluğunda kalınmayacak şekilde harekatın tertip ve idaresi gerekir. 9. Kolordu yapılacak harekatı bu direktife göre planladı ve tekrar Genelkurmay Başkanlığı'na sundu. Yeni plana göre Kroki 35, Bulakbaşı ile Şıhlı Suyu ve Gölü arasında Bulakbaşı, Piço, Hallaç, Zarova, Aşağı Demirkapı, Çiftlik, Ahmet Ağıl, Kanikork, Şıhlı, Celal, Hamzakent, Örtülü, Burun, Kurtkapanı köyleri ile İnek Vadisi asilerin faydalanacağı yerler olduğu için bölgenin emniyeti bakımından buraların işgali lazımdır. Bu duruma göre 1. Süvari Tümenine Kirnavuk Köprüsü, Kanikork, Yukarı Demirkapı hattı hariç güneyi bölgesinin, Mürettep 9. tümene bu hat dahil kuzeyindeki bölgenin asilerden temizlenmesi ve işgali görevi verilecektir. Mürettep 9. tümen emrinde seyyar jandarma alaylarından birisiyle Iğdır Hudut Taburu'nun civarında bulunduracağı bir kısım kuvvetle Taşburun, Argacı, Harebe Pazar düzlüğü bölgesini örtecek ve bu jandarma alayı emrine özellikle sağ yanında kullanılmak üzere bir dağ bataryası verilecektir. Tümen, kalan kuvvetiyle daha önceki planda belirtildiği üzere Karabulak, Tahiliki, Güllü Kışlağı bölgesinde mesturen toplanarak emrindeki diğer seyyar jandarma alayı ile Kanikork, Şıhlı, Celal, Hamza kent köylerini işgal etmek üzere göllerin batısından ve mürettep alayla Kurtkapanı, Buran, Örtülü, Çevirme, Eli köylerini işgal etmek üzere göllerin kuzeyinden hareket edecek ve sol kol bu harekete daha önce başlayacaktır. Bu köyler işgal edilmekle beraber işgalin emniyeti bakımından gereken mevziler de tutulacaktır. Tümen aynı zamanda Arzap, Harabe Pazar yolunu da bir kısım kuvvetle örtecektir. Süvari tümeni Bulakbaşı ve kuzeyi ile Piço hattını, Hudut taburundan da bir kısım kuvvet almak suretiyle emrindeki seyyar jandarma alayından bir kısım kuvvetle tutmakla beraber, alayın büyük kısmı ile de bölgesindeki diğer köyleri işgal edecek ve bu işgalin güvenliğini sağlayacaktır. Bu tümenin harekatı, mürettep 9. tümenin harekatından birkaç saat önce başlayacaktır. Tümenin elinde kalacak süvari kuvveti Beyazıt, Norşin hattında ve kuvvetli kısmı Beyazıt'ta bulunmak üzere tümen ihtiyatında kalacak ve aynı zamanda bu ihtiyat Tabyan, Karaburun, Kayaburun hattında örtme görevini üzerine alacaktır. Tümenler hazırlanmış mevzilere taarruz ediyorlarmışçasına köylerin işgalinden önce topçularını, köyleri ve gerilerini dövecek şekilde mevziye yerleşecekleri gibi asilerin kaçması ve direnmesi muhtemel yerlere karşı da aynı zamanda makineli tüfeklerini etkili mesafeye sürmüş bulunacaklar ve bu suretle piyadelerin ileri harekat ve işgalleri sırasında vaki bir direnme karşısında zayiat vermelerine meydan bırakılmayacaktır. Kol ordu ihtiyatı Beyazıt civarında bulundurulacak ve bu ihtiyattan bir kısım kuvvetle Beyazıt-Arzap-Kirnavut Köprüsü mıntıkası örtülecektir denmekteydi. Genelkurmay Başkanlığı 9. Kolordu'nun hazırladığı 2. harekat planı da kararnamede belirtilen esaslara ve duruma uygun bulmadığı için 16 Ocak 1930'da Kolordu'ya verdiği emirde Kroki 36, Bakanlar Kurulu'nun yapılacak tenkil harekatı hakkındaki kararnamesi gereğine tamamen uyulması lüzumuna işaretle, asiler İnek Vadisi'nden atıldıktan ve buradaki kışlık barınaklarından yoksun bırakıldıktan sonra artık bu vadinin kıtayı tehlikeye düşürecek şekilde devamlı olarak işgaline lüzum olmadığını, ancak asilerin bu vadiden tekrar faydalanmak üzere gelmeleri halinde baskınlar yapılarak ve uçaklarla devamlı bombalanarak buradan atılmalarının dikkatte bulundurulmasını, harekat, Skret merkezinin sağ yanında özellikle Hallaç, Aşağı Demirkapı bölgesinde bulunacağına ve arazinin de süvari birliklerinin harekatına elverişli bulunmasına göre tümen bölgeleri değiştirilerek mürettep 9. tümenin Boti Ağıl Çiftlik dahil hattı güneydoğusunda 1. süvari tümeninin ise bu hattın kuzeybatısında kullanılmasını, Iğdır bölgesinin temini ve Çengel geçidinde süvari tümeni sol yanı ile irtibat yapılması görevinin Iğdır Hudut taburundan alınacak bir kısım kuvvetle 41. süvari alayına verilmesini ve seyyar jandarma alayının da bu maksatla kullanılmasını, bu suretle 3 alaydan teşekkül edecek 9. mürettep tümen, piyade alayı ve bir seyyar jandarma alayından mürettep sıklet merkezini Hallaç, Aşağı Demirkapı bölgesinden önce Yukarı Demirkapı istikametine ilerleterek bu mevziyi işgal ve tahkim ettikten sonra bir kısım kuvvetini Boti Ağıl istikametine yöneltmekle burayı da işgal etmesini ve süvari tümeniyle müştereken bölgeyi eşkıyadan temizledikten sonra Yukarı Demirkapı, Boti Ağıl hattını ele geçirmesini ve bundan sonra İnek Vadisi'nin eşkıyadan temizlenmesini. Bu harekatta yana karşı muhtemel bir tecavüzü önlemek için de bir alay ile Bulakbaşı'nı işgal ve burayı kuzey ve doğuya karşı tahkim etmesini, bölgenin atlı harekata elverişli olmaması dolayısıyla asileri cepheden sıkıştırmaya ayrılan kısımlar hariç olmak üzere süvari tümeninin ilkin iki alay ile Kayaburun Vadisi'nde toplu bulundurulmasını ve tümen emrindeki seyyar jandarma alayının ise Kalabulak, Tahiliki bölgesinden Şıhlı Gölü kuzeyinden Kurtkapanı, Burun, örtülü istikametinde hareket ederek çevirmeyi kuvvetli surette elde bulundurmasını ve daha sonra Güneydoğu'ya yönelerek, mürettep 9. tümenle birlikte bölgeyi asilerden temizleyerek Boti Ağıl batısı ile çevirme hattına elde bulundurulmasını, bu harekat sırasında kolordu ihtiyatının ise Nurşin'de bulundurulmasını belirtmiş ve bu konu üzerinde kolordunun mütalasını istemişti. Harekatın sevk ve idaresiyle fiilen görevli olan 9. Kolordu Komutanlığı'nın kararname gereği ve Genelkurmay Başkanlığı'nın görüşünü kapsayacak şekilde hazırladığı ve 18 Ocak 1930'da Genelkurmay'a sunduğu harekat planı şöyleydi. Kroki 37. Kolordu Komutanı daha önceki planda belirtildiği üzere Yukarı Demirkapı Boti Ağıl çevirme hattı ile Bulakbaşı mevkiinin önemine, Sıklet merkezinin güneye yakın ve kolordu ihtiyatının da Beyazıt doğusunda bulundurulmasına değindikten sonra, mürettep 9. tümeni Beyazıt doğusuna almanın doğuracağı şu mahzurlara işaret etmişti. Bu tertibin alınması, asilerden gizlenemeyeceği ve daha çok zaman sarfını gerektireceği için asi kuvvetlerin karşı tedbir almalarına zaman ve fırsat verilmiş olur. Mürettep 9. tümen asıl garnizonlarına nazaran ters yönde kullanılacağı için harekatın hazırlanış, yapılış ve sonucunda geri hizmetler çapraşık bir şekil alır. Bu mahzurları ortadan kaldırmak ve Beyazıt doğusunda kuvvetli bulunmak için en uygun tertip şöyle düşünülmektedir. Süvari tümeninin topluca kullanılmasına lüzum olmadığına göre, mürettep 9. tümen, 3 taburlu mürettep alay, 1 seyyar jandarma alayı ve malum olan diğer kıtalardan tertip edilir ve 41. süvari alayı bu tümen emrine verilir. Böylece tümen, Boti, Ağıl, Kanikork, Kirnavuk suyu dahil hattının kuzeybatısındaki bölgede istenen görevi yapmakla beraber, Iğdır Hudut taburundan da bazı kısımları emrine almak suretiyle bu bölgenin de emniyetini üzerine alır. Çevirme, Eli köyleri ve Boti Ağıl'ın tutulması işgal bölgesindeki hakimiyeti sağlayacağı için mürettep piyade alayının bu bölgede kullanılması uygun olur. 1. süvari tümeni ise 2 seyyar jandarma alayı, 1 süvari alayı ve kendi topçusundan başka emrine verilecek bir batarya ile diğer geri hizmet kıtalarından tertip edilir ve bu tümen daha önce belirtilen hattın güneydoğusundaki bölgede istenen görevi yapmaya hazır bulunur ve bu arada Bulakbaşı'nı bir seyyar jandarma taburu, bir süvari bölüğü ve 2 dağ topu ile tutar. Yerinde yapılacak incelemeler sonucunda bu kuvvetin yetersizliği anlaşıldığı takdirde daha başlangıçta kolordu ihtiyatından takviyesi mümkündür. 3. tümenin 7. alayından alınacak bir mürettep tabur, kolordu ihtiyatında olmak üzere Norşin'de, daha önceki planda bildirilen kolordu ihtiyatındaki kıtalar Beyazıt doğusunda bulunur. Ayrıca bir süvari alayı kolordu emrinde olmak üzere Zengezor ve civarında bulundurmak suretiyle durumun gelişmesine göre kullanılır. Bu tertip dolayısıyladır ki, her iki grup emrinde gereğinde ihtiyat olarak kullanılabilecek atlı kuvvetler bulunacağından, meydana gelecek bazı olayları süratle önleyecek tedbirler almak olanağı hasıl olur. Kolordu'nun bu planı Genelkurmay Başkanlığı'nın onamasına sunuldu ve hazırlığa başlandı. 34. ayrımın sonu, sayfa 514.